Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir gönül gündeminde sizlerle beraber olmaktan dolayı Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve Fakir Süleyman Derin, Mesnevi'den seçtiğimiz birbirinden güzel beyitleri ve hikayeleri sizlerle paylaşmaya, şerhini yapmaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz Süleymancığım. Elhamdülillahi ala kulli hal.
Eyvallah.
Sive şirki ve talal. Vallahi bizde unutulan bir şey gördüm ben Anadolu'da.
Evet hocam.
Biz şükrü unuttuk. Ya. Kime nasılsın diyorum ben. Herkes bir serzenişte bulunuyor, bir şikayette bulunuyor. Ya bu elhamdülillah diyen çok az. Halbuki biz hayata hep elhamdülillah diyerek başlamalıyız. Elhamdülillah denilerek başlanan hayatın sonu da çok bereketli olur. Bir hadis-i şerifte de gördüm ben, bu Diyanet'in çıkarttığı şeyler var ya, hadislerle İslam diye. Orada da bir hadis-i şerifte elhamdülillahla hayata başlayan kulunu Cenab-ı Hak asla yer yolda bırakmaz. Biz de elhamdülillah diyerek başladık.
Hocam ayette de diyor ki Rabbimiz, yani eğer şükrederseniz artırırım diyor.
Tabii. Le'in şekertüm le'zidennek.
Evet.
Evet. Dolayısıyla biz bu güzel programımızda yine hem sizinle hem de dinleyicilerimize en kalbi duygularımızla selam ve saygılarımızı arz ederek sözlerimize başlıyoruz. İkinci cildin 547. beyti.
Evet hocam, bu Yahudi vezirin şimdi, yine bir hilesi vardı herhalde.
Evet.
Ona mı gelmişti?
Evet, Yahudi vezirin şimdiye kadar yaptığı hilelere karşı, ki o hileler işte 12 ayrı Hristiyan kabilesine 12 tane mektup yazıyor. Her birisine ayrı şeyler tavsiye ediyor.
İnsanları bazen bu bölüyor, tavsiyeler evet.
Birbirlerinin zıttı, birbirlerini böyle çürüten unsurlar. Ama şimdi çok fazla ulu ortada kalınca, meydanda olunca, insanlarla hemhal olunca bu sefer yepyeni bir hileye başlıyor. Onu anlatıyor şimdi burada.
Evet.
Hazreti Mevlana. Ama dinleyicilerimizden şunu özellikle istirham ederiz. Mevlana kıssaları anlatırken esas biz hisseyi alma yolunu iyi bilmemiz lazım. Çünkü kıssadan hisse. Hani tarih tekerrürden ibarettir diyorlar. İbret alınsaydı hiç tekerrür mü ederdi? Biz kıssalardan, Hazreti Pir'in söylediği kıssalardan kendimize düşmesi gereken hisseleri de sohbetlerimizde gündeme taşıyacağız. Bu beyitte ne diyor? Mekri diger an vezir ez hut bi best. Vazra bugzaştü der halvet nişest. Şimdi bu vezirin diğer bir hilesinden bahsedeceğim diyor. Kendisi bir başka bir hile yaptı. O da vazra bugzaştü der halvet nişest. Vazı nasihatini bıraktı. Kendisi halveti tercih ederek bir kuşeyi üzete çekildi ve oturdu.
Ama hocam bizim niyeti halis değil. Yani üzete çekilmek çok güzel de insanlardan uzak kalıp Allah'a yaklaşmak.
Burada bir defa niyeti çevresindeki insanları kandırmak.
Kandırmak evet.
Bu niyette yapıyor ama burada bizim almamız gereken ders nedir? Bir defa halvet de çok önemli bir iş. Bizim Anadolu'da çok güzel bir söz var. Sık gidene kül döşerler, seyrek gidene de gül döşerler. Öyle değil mi? Yüz yıpranmasına da düşmemek lazım. Hele bugün bu televizyon ekranları insanları çok çabuk meşhur ediyor ama çok çabuk da yerin dibine indiriyor. Yani ekranların da insanın yüzünü bir eskitmesi var. Bu arada bu Hristiyanlarla çok fazla hemhal olduğu için, kendisi zaten Hristiyan değil, aslen Yahudi. Ama Hristiyan gibi gözükerek, böyle fanatik bir Hristiyan gibi gözükerek insanları hem padişahına hoş görünmek için hem de o insanları elimin etmek için, etkisiz hale getirmek için ya da Yahudileştirmek için bir sürü numaralar çeviriyor.
Hocam Mevlana Hazretleri çok ilginç bir zat, büyük bir sufi ama bu tür siyasi meselelerde Müslümanların akıllı olmasını, yani
tabii,
başka Müslüman gibi görünüp de Müslümanları bölüp parçalamak isteyenlere karşı uyanık olması için herhalde bu güzel hikayeyi anlatmış.
Tabii anlatıyor tabii.
Çok detaylı anlatmış. Hani
sahte şeyhlere de diyor, sahte şeyhim diyenlere de itimat etme.
Sahte vaiz, sahte şey, sahte
vaiz,
din adamı.
Her şeyin sahtesi. Biz samimiyesi lazım bize. Yani aslını arayacağız biz. Sahtesini peşine takılmayacağız. Bu konuda esas bizleri ikaz ediyor. Şimdi bu Yahudi olduğu halde Hristiyan gibi gözüken, dünyada en zor iş bir insanın olduğundan farklı görünmeye çalışarak toplumda yaşaması. Adam o toplum için yaşamak insanın hayatını zindan eder. Yani sizin inandığınız değerlere inanmayan bir toplumun içerisinde siz de onlar gibi yaşamaya çalışıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Bundan daha büyük cendere olamaz. Daha büyük bir pres olamaz. Şimdi bu Yahudi olduğu halde Hristiyanlar arasında bu kadar kala hem bir insanlarla çok fazla haşir neşir olduğu için yüzünü biraz da özetmek istiyor. Kendisini de özetmek istiyor. Kendisini kıymetlendirmek istiyor. Bu yüzden vaaz-ı nasihatini terk etti. Bir kuşey uzete çekildi. Biz buradan önce bir defa halveti iyi anlamamız lazım. Halvet nedir? Hani Hazreti Abbas ne diyor? İnsan kelimesi iki kökten türemiş. Bir, Kufelilere göre insan nisyan kökünden türetilmiş insan. Dolayısıyla insanın en büyük zaafı unutkanlığıdır. Neyi unutuyoruz biz? Allah unutkanlığı. Hiçbir an bile unutmamamız gereken Halık'ımızı unuttuğumuz için bu unutkanlığımızı sembolize etmek üzere Cenab-ı Hak nisyan kökünden insan adını vermiş diyor. Nisyanı neyle tedavi ediyor biz tasavvuf? Zikirle. Evet. İnsandaki nisyan zaafını zikir metoduyla silerek insanda Allah unutkanlığını gidermek.
Çünkü nisyanın zıttı hocam hatırlamak.
Evet.
Unutmanın zıttı hatırlamak.
Ayet-i kerimede hatırlamak var. Veskür Rabbeke izâ nesîte. Bak evet. Orada açıkça gösteriyor. Rabbinizi unutur unutmaz derhal onu zikredin. Veskür Rabbeke izâ nesîte. İkincisi de Basra. Basra ekolü tasavvufta daha çok zühd, kanaat, tevekkül ağırlıklı ekol. Onlar da insan kelimesinin ünsiyet kökünden türetildiği kanaatindeler. Ünsiyet ne? İnsanoğlu gördüğü her şeyle meşgul olur. Duyduğu her şeyle meşgul olur. Yani yedi ayrı azamızla sürekli dış dünyayla irtibat halindeyiz. Eğer biz enerjimizi hep dışa verirsek bu organlar vasıtasıyla kendi içimize harcayacağımız enerji kalmaz. O yüzden Mevlana ne diyor? Bak bu zahir kulağınız batın kulağınızın tıkacıdır. Bu zahir kulağını tıkarsanız iç kulağınız açılır. Yok iç kulağınızı kapatırsanız bu kulağınız açılır. Efendim bu göz, buna ten gözü. Efendim bu göz iç gözümüzün perdesidir. Bu göz açık kalırsa iç gözümüz kapalı olur. Bu gözümüzü kapatırsak iç gözümüz açılır. Yani ünsiyet işte buradan insanın dikkatini çevreden kesip ya da faydasız alakalardan kesip kendisini iç dünyasına yönetmek, kendisine bakmasını sağlamak. Başkalarıyla uğraşacağına kendisiyle uğraşacak bir zemini bulmaya çalışmak. Bunun için halvet, uzlet, itikaf, bütün bunlar hep insanın dış dünyadan kendi alakalarını azaltması ve enerjisini kendi içine, kendi nefsinin terbiyesine yönetmesi. Bu çok önemli bir iş. Biz bunu çok basit bir şey zannediyoruz. Mesela tasavvufta hani kılleti taam diyorlar. Kılleti kelam, kılleti menam. Az yiyeceksin, az konuşacaksın, az uyuyacaksın. Bunlar esasında halvetin tabii bir gereği. Şimdi çok konuşuyorsunuz, çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz diyorlar hani. Adam sürekli konuşuyor. Vıt vıt vıt vıt vıt. Ya konuşma deyip geçme.
İnsan hocam konuşma bütün enerjisi neredeyse.
Beynimizi, kalbimizi, her şeyimizi meşgul ediyor. Ama sustuğun zaman duruyorsun. Kendine geliyorsun. Düşünüyorsun. Görmek de aynı şekilde. Her şeyi görmeye çalışırsan hiçbir şey göremezsin. Yani hep suretleri, şekilleri, kalıpları görüp de, kabuğu görüp de içine nüfuz edememek de ayrı bir insanı yanılgıya sürükler. O bakımdan bu halvetin kaynağı Hazreti Musa Aleyhisselam'la ilgili. Estaizu billah. Ve va'adna Musa selasine leyleten ve etmemnaha bi aşrin fetemme mikatu rabbihi erba'ine leyle. Biz Musa ile randevulaştık. Ve va'adna Musa selasine leyleten. 30 geceliğine randevulaştık. Daha sonra ve etmemnaha bi aşrin, buna bir 10 gece daha ilave ettik. Fetemme mikatu rabbihi erba'ine leyle. Musa ile Rabbinin randevusu 40 geceye bali oldu. İşte 40, halvet 40 gün.
Farsçası çile değil mi hocam? Çile çekmek
çile, dediğimiz. Çile de 40 gün. Çile de çihil. Çihil 40 evet. Demek Farsça. Bu Mevlevilikten 1001 gün çile var. Fakat esasında o da 40 gün. Ama oradaki çile müridi tekkedeki en aşağı hizmetten en yukarı hizmete doğru her birinde o müridi hizmet ettirerek, orada çalıştırarak hem tekkenin gidişatını öğretmek. Mesela şimdi bazı patronlar çocuklarını alıyorlar, fabrikanın en alt kademesinden başlatıyorlar. Belki 5-6 sene fabrikanın her kademesinde staj yaptırıyorlar.
Ki fabrika tamamen anlasın.
Anlasın. Hmm. Yani iş nasıl gidiyor, nerede ne yapılıyor, hangi konuda, nerede, nelere daha fazla titiz davranmak lazım, dikkat etmek lazım. Aynen bunun gibi. O 1001 gün ama esasında o da 40 günlük bir çiledir. Hayatın içinde çile. Çünkü Mevlana'nın tevekkül anlayışı diyor ki, tevekkül böyle armut pissin ağzıma düşsün diyerek kenara çekilip bekleyerek Allah rızkımı benim ayağıma göndersin anlamındaki tevekkül değildir. Mehmet Akif de aynı düşüncede. O da diyor ki, elin kolun tutuyorken çalış, kazanmaya bak ki artığınla geçinsin, senin de bir yatalık. Orada dervişin birisi oturmuş ormanda, bekliyor ki Allah rızkını göndersin. O sırada bakıyor ki bir topal kör bir tilki geliyor. Tilki zar zor geliyor, dinlenmek için bir köşeye çekiliyor. Daha sonra bir de aslan geliyor, bir geyik avlamış. Kükreyerek geliyor, o geyiği yiyor, karnını doyuruyor. Sonra da bırakıp gidiyor kalanları. Bu sefer tilki de onun kokusundan sürüklenerek gidip aslanın artığından yemek yiyince, bizim derviş diyor ki, ya Rabbim ne kadar büyük rezak alemsin sen. Bak şu kör topal tilkinin bile rızkını ayağına getirdin. Ben de elimi kımıldatırsam namerdim diyor. Benim rızkımı da bana gönderirsin deyince, Mehmet Akif öyle söylüyor orada. Elin kolun tutuyorken çalış, kazanmaya bak ki artığında geçinsin, senin de bir yatalık. Aslan olayım da gidip bir geyik avlayayım, benim yiyeyim içeyim karnımı doyurayım, artımdan başkaları geçinsin demiyor. O kör topal tilkiyi örnek alıyor diyor şey. O yüzden bu Mevlana'nın tevekkül anlayışı çok hoşuma gidiyor benim. Tevekkül Allah'ın gözünün önünde iş yapmak demektir. Allah'ı görerek iş yapmak demektir.
Yani tevekkül yaparken yapılır değil mi hocam?
Evet, iş yaparken Allah'ı görür gibi ona dayanarak iş yapmak demektir. Allah'ın gözü önünde işini icra etmek demektir. Allah'ın gözü önünde işini yapan bir adamın işinde eksiklik olur mu?
Olmaz.
Hata, kusur olur mu? O yüzden Osmanlı'nın iş ahlakı bu ahi zaviyelerinde verilen iş ahlakı budur. Her sanat dalında Allah'ı görür gibi iş yapma alışkanlığını, iş ahlakı, iş disiplin olarak öğretiyorlar. Ne olursan ol, berbersen, makasın her çıkardığı seste Cenab-ı Hakk'ı duyacaksın. Mevlana'nın bir şeysi var ya, Şeyh-i Mürgan leylekest ve leklekeş dani keçiist, hamdülek ve şükrülek vel mürkülek ya müstean leylek ötüyor.
Leklek deyince hocam ya, o senin için.
Şeyh-i Mürgan leylekest, bak kuşların şahı leylektir. Onun leklek diye ötmesinin manasını bilir misin? Hamdülek ve şükrülek vel mülkülek ya müstean. Hamd de sana senindir Rabbim, mülk de senindir diye Allah'a zikrediyor diyor. Onu duymak bak. Bu iş ahlakının tabii bir gereği olarak hep öğretilmiş. Ta çıraklıkta ilk çıraklara öğretilen şey. Terzi makasla saçları keserken çıkarttığı her sesle zikrullahı duyacaksınız. Kedinin mırıldanışında onun nasıl ya Rahim, ya Rahim diye zikrettiğini duyacaksınız. Bu alışkanlık vermeye çalışılmış. O yüzden halvet sürekli halvet değil. Onu Nakşibendiye'de halvet der, encümen der.
Encümen.
Ama senede 40 gün, belki 2 defa, 3 defa belki yani, ama asgari hiç olmasa bir defa 40 gün halvete giriyorsunuz ki orada şarj oluyorsunuz. Bütün dünyevi meşgalelerden, ilişkilerden alakanızı kesip kendinizi Allah'a yoğunlaştırmaya, konsantre etmeye bakıyorsunuz. Az yiyerek orada, az uyuyarak, az konuşarak, zikir, fikir, tefekkür, tedebbürle kendinizi olgunlaştırmaya çalışıyorsunuz. Akü doluyor. 41. gün hayatın içine girmek zorundasınız. Sürekli halvet yok. Peki hayatın içindeki halvetin adı nedir? Halvet der, encümen. O da halk içerisinde ama hep hakla beraber olma. Zaten bu şuuru kazandırmak için o 40 günlük halvete giriliyor. Öyle bir bağlantı kuruyorsunuz ki artık Cenab-ı Hak'tan bir an bile gafil olamaz hale geliyorsunuz. Bu alışkanlığınızı hayatın içinde de devam ettirmeniz lazım.
Hocam İmam Rabbani çok güzel açıklıyor bunu. Öyle insanlar vardır ki diyor, 1000 sene yaşasalar bir an olsun Allah'la beraberliği yakalayamazlar. Öller de vardır ki kendilerini zorlasalar bile dünyaya kendilerini atıp Allah'tan koparamazlar. Demek evet. Hocam bu 40 günlük eğitimle 1 yıllık şey yakalıyorsunuz.
Tabii yani 40 gün depoluyorsunuz aküyü. Hmm. Ondan sonra 325 gün de harcıyorsunuz. Ama bu 325 gün harcanırken de boşalmayacak akü. Bakarsın arada boşalabilir de. Şimdi var ya televizyon telefonların şarjı bitiyor.
Kaçak yapıyor değil mi hocam diyorlar.
Telefonların şarjı bitiyor efendim.
Hocam kaça da bir örnek vereyim, Mevlana'dan vereyim hocam. Şimdi Hazreti Mevlana buyuruyor ki oğlum diyor, yıllarca ibadet ediyorsun, ambarı dolduruyorsun ama ambarın diyor altında bir delik var. O haramlara hocam şey, fare diyor gelmiş delmiş. Sen istediğin kadar doldur üstten. Alttan o delikten bütün o ibadetlerin boşa gidiyor. Yani kaçak yapıyor. Yani. Eğer hocam harama giden bir gözümüz, harama giden bir kulağımız varsa
ya,
ibadetlerimiz de boşa gidiyor maalesef. Önce, fare, önce o deliği kapa.
Önce fare deliklerini tıka. Evet, şeyde biz de ilkokuldayken ya da lisedeyken, immatipteyken hep havuza iki litreden musluk akar.
Evet, felsefe derslerinde şey yapardım.
Ondan sonra bir de aşağıdan da o gider bu su. Bu havuz ne kadar da dolar diye
evet, hocam, doğru.
Problem çözdürürlerdi. Şimdi burada halveti bu arz ettikten sonra esas halvetten maksadın, uzletle halvetin ne farkı var? Uzlet hayatın içindeki halvettir. Uzlet. Ama halvet, çekildik bir köşeye, elimiz eteğimizi dünyadan çektik.
Evet.
Ricalun la tülhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Ne ticaretin ne alışverişin Allah'tan koparamayacağı.
İnsanlar.
Alıkoyamayacağı yiğit insan olmak. Onun için işte Nakşilik'teki halvetler encümen bu ayet-i kerimeyi hayata geçirmek demektir.
Şimdi ashab-ı kiram der ki hocam, biz işte o zamanlarda çarşıya çıkar selam vermek için, hayatını sormak için. Çünkü herkes hocam elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediği için soran da sorulan da sevaba giriyordu.
Tabii.
Şimdi demek onlar hocam bu tür güçlü insanlarmış. Maalesef bugün onları kaybettik. İnşallah tekrar Rabbim nasip eder yani toplumumuzda.
İnşallah, inşallah Cenab-ı Hak bu toplumu boş bırakmaz.
Allah'ın izniyle hocam.
Yani biz, ben bu şükrü, bu şeyi 15 Temmuz'da
evet,
gördük o gece. Yani milletin Cenab-ı Hakk'a olan teslimiyetini, vatanına, toprağına, bayrağına, ezanına, selasına bağlılığını test ettik. Hani test edilmiş ve görülmüştür diyorlar.
Yalnız ya, hocam burada bir sıkıntımız var. Sıkıntı şu hocam. Her zaman samimi Müslümanlar zafer kazanıyor. Onlar refaha şeye kapılıp biraz diğer hocam gafiller ve hainler ele geçiriyor. Sanki hocam bak bu dini yani Müslümanlar bu darbeye karşı durdu. Şimdi bakıyorsunuz bazıları İslam'ı şey gibi gösteriyor. Darbenin kaynağıymış gibi maalesef.
Ama işte burada da bak bu halveti, 40 günlük halveti halvetin dışında sürdürmek lazım dediğimizin sebebi ne? Aynı uyanıklığı.
Evet, sadece savaş zamanı
tabii,
değil.
Tabii aynı uyanıklığı 15 Temmuz gecesi nasıl dipdiri, şuurumuz dipdiri uyanıksak.
Bugün de İslam düşmanına karşı.
Bayrağımıza, ezanımıza, tabii, selamımıza, toprağımıza nasıl sahip çıkmışsak. Her gece darbe beklemeden de aynı uyanıklığı, aynı titizliği, aynı dikkati her zaman göstermemiz lazım. Su uyur.
Düşman uyumaz.
Düşman uyumaz.
Ya.
Dolayısıyla bu vezirin bu hilesinden bizim çıkaracağımız ders, halvet meselesi önemli bir mesele. Yani insan, mesela siz doktora tezi hazırladınız. Adam, el istinasu bin nas alametül iflas.
Evet.
Toplumla aşırı derecede haşır neşir olmak iflas alametidir.
Uzunsuz dostluklar.
Hatta hadisi şerifte Peygamber Efendimiz, kişinin faydasız sözden, faydasız işten kendisini uzak tutması ahlakının güzelliğindendir. Min husni islamil mer'i
terkuhu
ma la yani. Ma la yani evet, diyorlar zaten.
Ma la yani Türkçe'ye geçmiş hocam.
Dolayısıyla biz attığımız her adımın, söylediğimiz her sözün, beynimizden geçen, o beynimizin kıvrımlarından geçen her düşüncenin hesabını yaparak onları hayata geçirmemiz lazım.
Hocam bazıları zannediyor ki tasavvuf geçmişte kalmış. Evvel insanlar takvalı evet, yaşardı. Esasında hocam tam bugün ihtiyacımız var. Çünkü bugün mala yani televizyon,
o kadar çok ki,
video.
O kadar çok. O
öyle meşgulüyor ki hocam.
İnsanı kendisinden çalan, kendisine getirmeyen en haşin tuzaklar şimdi zamanımızda var.
Çok yaygın hocam.
Tabii. Ta hem de evimizin baş köşesine kadar girmiş, oturmuş, kurulmuş. Biz onlarla oyalanırken kendimize bir türlü vakit
bulamıyoruz.
Bulamıyoruz. O yüzden bu halveti bu anlamda bütün dinleyicilerimizin dikkatini arz ediyoruz. İnsan her zaman düşünceli, efendim, söylediği sözü bilerek söylemeli, attığı adımı bilerek atmalı, yaptığı işi bilerek yapmalı, dalgınlıkla, gafletle, efendim, böyle şuursuzca, mekanik olarak iş yapmamak lazım. Robot gibi. Bir işi yapıyoruz ama kafamız başka yerde, gönlümüz başka yerde. O yüzden hem dünyada hem ukbada başarılı olmanın yolu bu yoğunlaşmayı, efendim, bu konsantrasyonu mutlaka hayatımıza alışkanlık haline getirmemiz lazım. diri bir şuur haline getirmemiz lazım. Hatta alışkanlıkta deyince ağzımdan çıktı. Rahmetli Hacı Mehmet Efendi Hazretleri öyle derdi. İbadetlerinizi bile adete dönüştürme. Adet alışkanlık haline gelmiş, refleks olarak kendiliğinden yapıyoruz, mekanik. Şuur yok, aklımız başımızda değil. Halbuki ibadet farklı bir şey. İbadet niyetli yapılan ve niyetin, ettiğimiz ibadetin başından sonuna dipdiri bir şuuru başımızda toplamak.
Evet. Hocam
zaten Allah'ın huzurunda olduğumuz
farkında olmak.
Farkında olmak ve ona göre de kalbimizi de, gözümüzü de, hareketlerimizi de o şuur ile yönlendirmek.
Hocam son birkaç dakikaya girdik. Ben de onu şöyle bağlayayım. Bunu Allah alem hocam Said Kutku Hazretleri İmam Gazali'den almış. Gazali diyor ki hocam, ibadetleri adet haline çevirmeyin. Tam tersine, adetleri bile ibadet haline çevirin.
Ya ne kadar güzel.
Ya su içiyorsun hocam, işte adet, işte susadık.
Tabii.
Bismillah dersiniz. Üçünü içersiniz.
Ne kadar güzel.
Bir hocam komşu ziyarete gideceksiniz.
Ya.
Allah razı olsun gidersiniz.
Tabii.
Selamlaşmak, işte halatı sormak için ibadet olur. Bugün hocam Mesnevi'de şeye geldik. Evet. Yine bu Yahudi vezirin, yani Hristiyan evet, görünümlü
evet,
Yahudi vezirin fitnelerine. Evet. Şimdi hocam halvete girmişti ama.
Evet.
Halvetin çok güzel bir şey olduğunu anlattınız da.
Evet.
Hocam niyet kötü olursa, insan namaz da kılsa günaha girer.
Ay ne kadar güzel.
Zekat da verse evet, günaha. Yeter ki hocam niyet ya, yani sağlam olmazsa hepsi boş.
Yani demin sizin söylediğiniz İmam-ı Gazali'de nakil evet, var ya, ibadetleri adete dönüştürmemek lazım, doğru da. Esas bu keskin ve dipdiri bir Allah şuuru adetlerimizi de ibadete dönüştürür.
Hocam tüm adetler ibadet ya, oluyor o zaman.
Tüm adetler ibadet
olur. Allah'ın huzurunda ya, yapılan her şey ibadet hocam.
İbadet olur tabii.
Bir insana selamun aleyküm de selam verdiniz ya, Allah razı olsun.
Ne kadar güzel. Yani işte selam, demek ki o zaman bu halvetlerin, uzletlerin, itikafın hepsinin arka planında ne var? Bizi ihsana erdirmek var.
Ya.
Yani Allah'la kopmaz bir bağı kurarak ondan bir an bile ayrı kalmadan, onun gözü önünde, onun bizi bildiği, bırak bizi bildiği, gönlümüzden geçenleri bile bildiği şuurunu hiçbir zaman kaybetmemek. Alimim bizatihi sudur. O gönüllerden geçenleri bilir. İnne batşe rabbike leşedid. Allah'ın yakalaması çok şiddetli. Ondan hiç kimse kaçıp kurtulamaz. Bunları hep düşünmek lazım.
Nice hocam değil mi? Kafirler, zalimler öldü gitti yani.
Evet. Şimdi gelelim burada. Bu bir sonraki beyt. Tabii halvet çok önemli olduğu için bizim sohbetin birinci bölümünü bu birinci beyt götürdü.
Eyvallah hocam.
Ama der müridan derfi kentez şevk suz. Bu der halvet çihl pencah ruz. Şimdi der müridan derfi kentez şevk suz. Müridanı kendisinin aşk ve şevkine yakıp kavurmaya başladı. Şimdi halvete çekilince, şimdi müridan da onu çok özlemiş.
Sohbetlerini özlemiş.
Evet, bu adam halvethanesine çekilince bütün gözler onu arıyor. Kulaklar onun vaaz ve nasihatini dinlemeyi istiyor. O yüzden bir ayrılık ateşi kendisine tabi olanların gönlünde tutuşmaya başladı. Aslında bu bazen de insanın gerçekten kendisini özletmesi lazım. Hani demin söyledim ya, bizim
eyvallah hocam,
Anadolu'da misafirle çok sık giderseniz ayağınıza kül döşerler.
Yani hocam kül mü döküyorlar?
Ama seyrek giderseniz külleri, gül döşerler. Dolayısıyla bu adam da artık yüz eskitmesinden kurtulmak için çekilmiş köşesine, biraz da müritler beni özlesin diye. Yine bu hile tabii, bak bu adamın
iyi niyetli değil.
İyi niyette değil. Ama biz bunun iyi niyetli tarafını da hesaba katmamız lazım. Kötü niyetli tarafını da hesaba katmamız lazım. Yani her halvete giren efendim kemaliyle çıkmaz.
Evet.
Her halvete giren kamil mürşit anlamı da çıkmaz.
Hocam şöyle diyorlar, halvete girerken yani benim nefsim bir köpektir.
Ya.
Kimseye zarar vermesin. Hocam bazıları şunu söylüyor. Ben melek gibi bir insanım. İnsanlar bana zarar vermesin. Ben mübarek adamım da yani gidip
gene demek, bak demek bu niyet, adetlerin ibadet haline getirilmesi var ya.
Evet.
Kendisini kuduz bir köpek gibi, kudurmuş bir köpek gibi farz edip benim şerrimden toplumu uzak tutayım diye bu niyette bak halvete girmek işte
evet,
adetin ibadetleşmesi budur. Yok ben melek gibi bir adamım. Bu tabula rosa diyorlar ya hani,
evet, hiç
kirletilmemiş bir tahta gibi tertemiz bir adamım. Toplumun beni kirletmemesi için ben toplumdan kaçmam lazım.
Hatta hocam bazıları diyor ki İyi ki tarikata girmişim. Az bir kibrim vardı, o da gitti elhamdülillah. Harika adam oldum diye. Övünen tipler varmış hocam.
Ama burada şu var ki bu vezir 40 ya da 50 gün halvette kaldı ama bu süre zarfında gittikçe çevresindeki kendisine tabi olan, kendisini sevenlerin yüreklerinde de ona karşı bir hasret, onunla bir vuslat, onun sesini duyma, onun sohbetlerini dinleme arzusu da gittikçe işlerinde alevlenmeye başladı. Bize burada bir de mürid ile mürşid arasındaki aslında bağın nasıl olması konusunda da bize Hazreti Mevlana ipucu veriyor.
Evet.
Bir müridle mürşid arasındaki bağ da böyle olmalıdır. Yani mürid ve mürid mürşidinin huzurundayken nasıl aynı edep, aynı saygı, aynı hürmeti gösteriyorsa, müridin gıyabında da aynı sevgiyi, aynı saygıyı sürdürmek marifet. Şimdi insanın mürid, mürşidin örnek alacak. Onun gibi olmaya çalışacak, onun gibi yürümeye çalışacak, onun gibi giyinmeye çalışacak. Onun gibi ibadet hayatını titiz devam ettirmeye çalışacak. Onun gibi niye biz onu örnek alıyoruz? Yani insanlar men teşebbehe bi kavmin fehve minhum buyuruyor Efendimiz.
Çünkü hocam o şey efendi peygambere benzemiş, biz de ona tabii benzemeye çalışıyoruz.
O yaşayan Hazreti Peygamber'in örneği. Bu örneği kendisinden menkul değil, o şey kendisi demiyor ki ben örneğim. Toplumun diğer kesimleri ona bakıyorlar işte diyorlar ki İslami bir hayat böyle olur. Hazreti Peygamber'in sünnetine uygun bir hayat böyle olur. Allah'ın emrine uygun bir hayat böyle olur diye bu kabullenilmiş, tescil edilmiş, test edilmiş, akredite edilmiş. Biz öyle bir adamı kendimize örnek alıyoruz, öyle bir şeyhi. Onun gibi olmaya çalışıyoruz. Ona benzemeye çalışıyoruz. Bu ona benzeme ne olur ileride? Onun gibi oluruz. Şimdi idol diyorlar ya hani idol. Evet. Gençlerin her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Şimdi biz o gençlerin gönlünde yatan aslana kimi koyuyoruz? İzledikleri dizi filmin başrol oyuncusu. Okuduğu romanda etkilendiği bir başrol. Kimse o kahraman. Veya adama bu özellikle medya özendirmek istediği, imrendirmek istediği tipleri öyle güzel reklamını yapıyor ki ister istemez. Gençler kendilerini onlara benzetmeye çalışıyorlar. Ve bu benzetmenin arkasında o hedefi koyanlar, onları toplumda özendirmeye çalışarak, imrendirici bir konumda tutmaya çalışanların esas hedefi, bizim toplumsal yapımızı bozmak. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ Allah hiçbir toplumu değiştirmez. İlla ki, hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. O toplumu meydana getiren fertler tek tek kendilerini
değiştirmediği
sürece Allah toplumu değiştirmez. Toplumsal değişimin dinamiği demek ki bireysel değişimden geçiyor. Bunu bildikleri için bu medya, basın, bizimle uzaktan yakından hiç alakası olmayan insanları, yabancı artistler, yabancı ilim adamları, müzikler, onları bizim gençlerimizin önüne öyle albenili, cazip, kılıflar içinde sunuyorlar ki bakıyorsun Müslüman bir ailenin çocuğu
anne baba musalli
aileyle, anneyle, babayla, hatta bu toplumun geçmişiyle, geleceğiyle hiçbir genetik özelliğiyle bir bağı yok. Ayrı bir tip. Adam çıkmış böyle karganın altından kartal çıkar gibi bir şey çıkmış. Hilkat garibesi. Maalesef. O yüzden bizim gerçekten kendi geleceğimize sahip çıkmanın yolu çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkmaktan geçiyor.
Şimdi hocam onu ben maalesef öğretmeniz acı yaşıyoruz hocam. Talebeye yaklaşmaya çalışıyorsunuz bazen veya bir gence. Hocam o kadar meşgul ki cep telefonuyla, batı kültürüyle, kılık kıyafeti, onun müziğiyle. Size hocam bir kanal kalmamış artık. Siz oraya dalmak için, girmek için bir şey bulamıyorsunuz yani. O kadar dolu.
Evet.
Maalesef hocam dediğiniz gibi bugün gençlerimiz, Allah muhafaza buyursun hepsini, ciddi bir hocam tehdit altında yani. Bu batı kültürüne rabıta yapıyoruz şu anda
abi,
biz.
Abi kültür emperyalizmi şimdi öylesine hem silahları çok güçlü hem de hedefleri, bırakın öyle çocukları, kundaktaki bebekler bile şu anda kültür emperyalizminin hedefi konumunda. Kundaktaki bebek bile. Yani anne sütünden koparıp
Yediği mamasından.
Doğru. Bakın ta, kundaktaki bebeğe bile göz dikmişler. Göz dikmeleri ne? Kundaktaki bebekten ne fayda olur? Hani onu bizden çalacaklar. Ondan sonra da kendi istedikleri kıvamda da onu yoğuracaklar. Biz çoluğumuza çocuğumuza sahip çıkıp bu yadellere teslim etmememiz lazım. O yüzden. Şimdi yine buyur diyor hocam. Ki halk divane şodent ez şevku'u. Onun aşkından, onun sevgisinden, onun muhabbetinden çevresindeki insanlar deli divane oldular. Ez firak halu zevki'u. halü kalü zevki o. Onun halinden, kalinden, uzak düşmelerinden dolayı da müthiş bir feryadı figana başladılar. Labe, labe vuzari hemi kerdendi o. Ezriyazet geçte der halvet dutu. Diyor ki bu müritler ağlayıp sızlayıp feryat edip bağırıp çağırıyorlardı. Saçlarını başlarını görüyorlardı ki artık yandık sizin hasretinizden, tutuştuk, ölüyoruz. O ise bu halvethanesindeki riyazat yüzünden neredeyse bak dutu iki kat olmuştu diyor. Erimiş, akmış, zayıflamış, iki kat hale gelmişti. Evet. Burada halvetin bir gerçekten sevenler tarafından özlenir hale gelmek önemli. Halvetin bir faydası da bu. Efendim, ikinci bir faydası da sizin dış alemden etkilenmelerden kurtularak kendi içinize dönmeniz. Hatta bu abukil libasından, hani toprak ve su ve buna bağlı gıdalardan uzak durmak suresiyle de bedeni zayıflatarak bedenimizde imanımızın ve ruhumuzun iktidar olmasının sağlanması. İki kat olmuştu diyor ya, erimiş akmış. Dünyevi tarafımızı zayıflatırsak uhrevi tarafımız galip gelir. Yok, uhrevi tarafımızı zayıflatırsak dünyevi tarafımız galip gelir. Hani her zaman diyoruz ya, tarikatlar, bir nefsani tarikatlar var, bir de ruhani evet. Tarikatlar var. İrşat usulü bakımından. Aslında ikisinin de hedefi aynı. Nefsani tarikatlar nefsi zayıflatarak, onu az yedirerek, az doyurarak, az konuşturarak, efendim böyle halveti, uzdeti hayatta artırarak nefsin gücünü kırmak. Nefsin gücü kırılıp zayıfladı mı otorite kimin eline geçer bedende?
Ruhun,
kalbin. Ruhun imanı, tabii. Aklımızın emrine girer. İkincisi de nefse hiç dokunmadan, bak burada riyazat, halvet, efendim işte dedik ya, Basra menşeli tarikatlar hep insanın ünsiyet zaafını gidermeye çalıştığı için halvet, tevekkül, uzdet ağırlıklı bir riyazat metodu kullanmışlar. Burası, bunların yolu nefsani tarikatlardır. Basra menşeli tarikatlar. Ruhani tarikatlar Kufe menşeli tarikatlardır. Evet. Onlar da nefse dokunmadan ruhu güçlendirerek ruhun yine bedende iktidar olmasını sağlamak. Yani ikisinin de hedefi
aynı.
Aynı. Şimdi burada diyor ki yine bu müridan yalvarıyorlar şeyhe. Goft işan nist mara bitu nur. Diyorlar ki bunlar, ya sensiz bizim için hidayet nuru yok. Yolumuzu gösterecek bir delil yok, bir ışık yok, bir nur yok. Ne olur artık çık ortaya. Öyle bir teşne hale gelmişler ki bu adamın kılavuzluğuna, öyle alışmışlar ki adamlar kendiliklerinden biz yolumuzu bulamayız diye yalvarıyorlar. Ne olur artık çık. Bi asakeş çün büvet ahvali kur. Şimdi körler bastonla dolaşıyor ya, ama olanlar. Evet. Şimdi diyor ki düşün. Elinde asası olmayan ama bir insanın hali neyse, şu anda bizim halimiz de o. Yolumuzu, yöntemimizi bulmamızın kendi kendimize imkan ve ihtimali yok. Ah keşke. Bu tabii Yahudi vezirin hilesine, tuzağına düşen insanlar da, keşke biz de böyle söyleyebilsek. Yani etrafımızda çok Yahudi vezir var. Çok Yahudilere benzeyen, bizi onların yoluna çekmeye çalışan, bizi onların sevdiklerini sevmeye, onların sevmediklerini sevdirmemeye çalışan bir sürü belki de çevremizde şey var.
Hocam basın yayında var. Yani Müslümanlar bir başarı elde etse üzülüyorlar. Hep bize kötü yolu gösteriyor. Aynı hocam, evet. Abdülhamid'in meşhur hikayesi var ya.
Evet.
Nasıl bu ülkeyi böyle başarılı yönettin diye sormuşlar. Demiş çok kolay. Çağırdım Rus büyükelçisini, Amerikan büyükelçisi. Amerika yok hocam da o zaman. İngiliz, Fransız. Ne dedilerse tersini yaptım demiş. Bugün hocam bazı basın yayın var ki memleketimizde. Tersini yaparsanız kesin başarılı olursunuz. Çünkü hep Türkiye'nin aleyhine, Müslümanların aleyhine şeyler anlatıyor maalesef.
Şu gezoleleri vardı ya meşhur. Evet. Orada bir Taksim platformu çıktı.
Evet.
Platform o zamanın başbakan vekiliyle falan konuşuyor. Diyorlar ki biz bu şeyden, eylemden vazgeçmemiz için bir, üçüncü köprüyü durdurun.
Sene zararı var köprünün.
Üçüncü havalimanını durdurun. Nükleer santralı durdurun.
Allah Allah. Ne alakası var
esas
değil mi hocam?
Esas bu. Ne alakası var bunun?
Yani gezdeki ağaçlarla.
Ya ne alakası var? Bu bir bahane. Ama esas Türkiye'nin büyümesine düşmanlar bunlar.
Müslümanların gelişmesine düşmanlar.
Türkiye'nin gelişmesine düşmanlar. Müslümanların güçlenmesine düşmanlar. Onları küçültecek her şey onlar için alkışlanacak değer.
İşte hocam bunlar Yahudi vezir kabilinden oluyor.
Ama bir de işin öbür tarafı var. Keşke biz de öyle sevdiklerimize,
gerçek Allah
mana dostlarına, büyüklerimize, tabii, gerçek Allah dostlarına karşı öyle bir açlığı içimizde duyabilsek.
Bu da ayrı bir mesele hocam.
Değil mi? Yani biz sensiz nefes bile alamıyoruz. Sensiz kendi yolumuzu bulamıyoruz.
Ya Resulallah sen olmadan.
Ya ama burada esas bizim de öyle bir öğrenci öğretmenine böyle eğer ihtiyaç duyarsa o öğrenci çok faydalanır öğrencisine, öğretmeninde. Bir evlat babasına bu şekilde bir bağlılık hissederse o babasından çok istifade eder.
Eşler birbirine böyle
bir,
bağlı olsa.
Eşler bir mürit, mürşidine böyle bir bağlılık içerisinde olursa ondan çok fazla istifade eder. Peki bu istifade ne zaman kopar? Adam işte şeyhini, mürşidini küçük görmeye başladığı an.
Şüphe duymaya başladığı an.
Şüphe duymaya başladığı an. Veya öğretmeninden, ya bu öğretmenim de fazla bilgili değilmiş, bak filan öğretmen daha bilgili diye bir kıyaslama yaparak kendi öğretmeni gözünden düştüğü zaman, bak bunları gözümüzden düşürmememiz lazım. Babamız, ya ilin babalarına bakıyorsun, onları zenginler ama benim babam bana benim istediklerimi veremiyor deyip de adam kendi babasını küçümsemeye kalktığı an o babasından da istifade edememeye başlar.
Kendisi de küçülüyor, babasını da küçülüyor.
Kendisi de küçülür. Ya. O yüzden bizim burada bu kıssadan alacağımız bir hisse de işin sahtekarına değil de gerçeğine böyle yapmak lazım. Hani şey için Şems-i Tebrizi geliyor diyorlar da adam bir tanesi Mevlana'ya. Mevlana çıkarıp hırkasını hediye ediyor. Efendim diyorlar bu adam sahtekar. Sizden hediye koparmak için böyle söyledi. Mevlana ne diyor? Adam sahtesine hırkamı, gerçek müjdeye hayatımı verirdi.
Ya.
O yüzden biz gerçeğine nasıl teslimiyet göstermemiz gerektiği konusunda buralardan da ibret almak
hatta
lazım.
Hatta hocam Hazreti İbrahim'le alakalı şey diyor ki İbn Acibe, Azer diyor putu için dedi ki oğlan seni taşlarım öldürürüm. Allah'ın putu. Evladına kıyacak neredeyse. Veya işte yeğeni diyelim eğer amcasıysa.
Evet.
Diyor ki ey Müslüman diyor sen de diyor, Azer kadar olamaz mısın? Bak bu adam putu için evladının kanına girecek. Sen ise Allah için Celle Celaluhu kılını kıpırdatmıyorsun hocam. Veya dinin için, peygamber için, Allah dostluğu için. Tabi hocam bunlar hepsini Allah için sevdiğimiz için bunlar şair olduğundan
evet.
Yani ezana birisi ters laf etse ona cevap vermek durumundayız. Bir Allah dostunu küçük görseler onu savunmak durumundayız. Hocam belki bu iyi bir hatırlatma oldu bizim için.
Tabi. Yani ve men yuazzım şairallah var ya ayet-i kerim.
Evet.
Allah'ın şiarlarını kim tazim ederse, kim yüceltirse o yüceltmek.
Evet.
Zaten din tamamen kutsallık üzerine kurulmuş.
Şiar.
Şiar. Yani kutsallık üzerine kurulmuş. Biz Cenab-ı Hakk'ı en büyük kutsalımız olarak bilmezsek niye beş vakit ezanda Allahu Ekber? Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Bunu beş defa ezanda söylemek yetmiyor. Biz de namazda kamette de söylüyoruz. Kamette söylemek yetmiyor. İftitah tekbirinde söylüyoruz. Efendim rüka giderken söylüyoruz. Secdelerde söylüyoruz.
Ya.
Söz için değil. Allahu Ekber'i içimizde gerçekten ondan daha büyük bir otorite, emri ve fermanı, yasakları bizde ondan daha geçerli hiçbir saltanat yoktur diyebilmek. Zaten buna yakaladığımız zaman zaten hayatımız da düzene girer. Yani her şeyi normale avdet eder. O yüzden bu kutsiyet duygusu çok önemli. O yüzden şimdi işi sıradanlaştırmaya ve bayağılaştırmaya çalışıyorlar.
Bilal hocam İslami şiarları. Mesela evet. Hocam kurban geliyor. Ya işte yine hayvanlar kaçtı falan böyle. Tamam 3-5 kafil Müslüman hayvanı kaçırıp belki ezit ediyor ama onların derdi hayvanları korumak değil hocam. Kurbana saldırmak direkt aslında ama.
Hayır, kurbana da değil.
Bahane esas. Arıyorlar.
İslam'a saldırmak.
İslam'a saldırmak tabii
İslam'a
ki.
İslam'a saldırmak.
İslam'ın şiarı olduğu için.
Tabii. Yani öyle sadece bizim peygamberimiz değil. Bütün peygamberleri sıradanlaştırmaya çalışıyorlar. Kutsal kitap, Kur'an-ı Kerim'i bayağı sıradan bir kitap gibi, bir gazete gibi değerlendirmeye çalışıyorlar. Bir tarihsellik diye bir şey çıkarıyorlar.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'in içini boşaltmaya çalışıyorlar. Ve bunu da bazı satılmış hocalar, bak belli yerlerden menfaatlenmek için, onlardan istismar ederek, maddi imkan temin etmek için bu işe teşne de çok adam var.
Maalesef hocam.
Yani kendi herkes hesabını yapar Allah, deyü deyü. Her gün sabah erkence deriz elhamdülillah, yevmiye bin türlü herze yeriz elhamdülillah diyor ya şair.
Evet.
Adam bunu bilerek yapıyor. Bilerek yapıyorlar. Bizden gözükerek yapıyorlar. Şimdi paslı tenekenin içinde bal ikram etseniz kim yer?
Kimse yemez.
Ama şimdi şifalı tas içinde, ayetel kürsi yazılı taş içinde adam siyanürü koyuyor. Bize ikram ediyor. Biz de zemzem takdim ediyor zannediyoruz. Bal takdim ediyor zannediyoruz. O yüzden sahtesiyle gerçeğini ayırabilecek bir feraseti elden bırakmamak lazım.
İnşallah hocam. Bu şeylerle hocam bugün bunu tamamlıyoruz.
Evet, tabii.
Feraset.
Tabii.
Gerçeğini, samimisini bulup sahtesinden kaçmak.
Tabii.
Diyerek hocam.
Müminin ferasetinden sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla nazar eder.
Hocam çok
teşekkür
ediyoruz.
Şimdi bu tip grupların İmam Hatip düşmanlarının sebebinde bile bu var, biliyor musun Süleyman?
Aynen öyle hocam.
Çünkü İmam Hatip mezununun kendi elinde bir ölçüsü var.
Kur'an ve şeriat
kimin
diyor,
söylediği falan önemli diyor. Değil. Ne söylediğine bak. Şimdi bizim sohbetimizi yapıyoruz. Her dinleyen bizi belli bir kriteri var. Nedir o?
Kur'an
söylediklerimiz Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine uygun mu değil mi? Uygunsa alıyor, başının üstüne koyuyor. Uygun değilse
almıyor.
Reddediyor, gidiyor. O yüzden bunlar İmam Hatipleri sevmiyorlar.
Gerçek dini bilmeyen.
Bunların kendi sözlerinden keramet uman, sükutunda hikmet uman bir adam olması için.
Cahil insanlar istiyor.
Kendi anlattığı Müslümanlık kabul etmesi için kültürsüz taban istiyorlar.
Eyvallah. Hocam inşallah Rabbim bizi muhafaza buyursun. Bu tür sahtekarlardan diyoruz.
Amin.
Haftaya hocam devam ederiz. Güzel bir konuya girdik.
Allah razı olsun.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz inşallah önümüzdeki hafta yeni bir gönül gündeminde buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.